Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye Elmez.
Sesli Ekonomi başlıyor.
Evet.
Enflasyonu bugün konuşuyoruz.
Güzel.
Aslında 30-40 yıldır enflasyonu konuşuyoruz.
Bizim güncel konu diyeceğim ama bu değil. Yani 50 yıldır güncel.
Yani ben işte hani aklım ermeye başladı. Enflasyon konuşuluyordu. Evet. İşte 7-8 yaşındaydım. OPEC petrol şoku patlamış. Doğru. Enflasyon yükselmiş. Gençliğim hep enflasyonla geçti. Bir ara konuşmaz olduk. Ama o ara kısa sürdü.
Çok evet, çok da kısa değildi değil mi? Yani 2004-2014 işte gibi. Evet, ya bir 10 yıl sürdü.
10 yıl sürdü.
Ama tabii insan ömrüne bakarsan çok da uzun tabii. Değil tabii.
Dolayısıyla enflasyonu konuşacağız bugün dedik ama biz hep enflasyonu konuştuk diyelim. Şimdi bir enflasyon tanımı yapacağız ama evet. Benim hatırladığım böyle bir şey var. 74 yılında Ford Amerikan başkanlığını devralmış. O sırada Amerika iki haneli enflasyona doğru gidiyor ve Ford da bu durumda bir enflasyona karşı harekete geçecek. Bir de Ford tabi biliyorsun üniversitede siyaset evet. Ekonomi okuyan siyasetçilerden biri. Onun için ekonomiye de ayrı bilgisi var ve Ford enflasyonu bir numaralı halk düşmanı olarak ilan ediyor. Bir numaralı halk düşmanı. Ve gönüllü olarak Amerikan halkını enflasyona karşı adım atmaya çağırmış. Amerikalılar da kampanyaya uymuşlar. Bir numaralı halk düşmanına karşı ne yaparız diye. Yakıttan tasarruf için mesela Amerikan halkı arabalarını ortak kullanmaya başlamış. İnsanlar işte ısıtıcıları çok yakmasın diye ısıtıcıları belli bir saatte kapatmışlar. Hatta kendi sebzelerini bahçelerinde kendileri yetiştirmiş. Ama kampanyanın gazı ve insanların hevesi bitince enflasyon tekrar fırlamış. Alan Greenspan bunu tarihin en aptalca kampanyası olarak adlandırıyor. Çünkü görülüyor ki para ve maliye politikaları devreye girmeden böyle gazla falan enflasyona karşı önlem alınamıyor. Evet. Yani enflasyon aslında oluşu itibariyle teknik bir olay. Çözümü de çok basit. Çözümü de çeteliği biliniyor. Çözümü de aynı şekilde teknik bir şey. Diyeyim buradan enflasyon tanımıyla enflasyonun nasıl oluştuğunu konuşarak devam edelim.
Ya genel olarak İngilizce'deki bu inflation, enflasyon, şişme, şişirme anlamına gelen bir sözcük. Ekonomiye uyguladığımız zaman tabii bunu fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak bir kerelik değil sürekli olarak genel düzeyinin tek tek fiyatların değil artmasını ifade ediyor. Yani fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artış eğilimi içinde olması enflasyon olarak tanımlanıyor. Bunu bir şeyi vurgulayalım. Birincisi genel düzeyin artması. Yani bir sepette toplanan fiyatların işte ağırlıklı olarak çoğunun artıyor olması. Bir kısmı da düşüyor olabilir o dönemde çünkü. Böyle bir ağırlıklı artış varsa bu fiyatlar genel düzeyi artıyor anlamına geliyor. İkincisi de bir aylık bir seferlik bir artış değil. Buna çünkü fiyat artışı diyoruz enflasyon doğru. Demiyoruz. Bir süreklilik arz eden yani geçen ay %1 bu ay %2 arta arta. O artışla devam ediyor olmasına biz enflasyon diyoruz. Enflasyonun evet. Genel tanımı bu.
Nasıl ölçülür?
Bunu biz bu birkaç şekilde ölçülebiliyor. Bunlardan en önemli iki tanesi tüketici açısından ölçülmesi. İkincisi de üretici seviyesinde ölçülmesi. Tüketiciler açısından ölçüldüğünde piyasadaki fiyatlar alınıyor. Yani tüketicinin muhatap olduğu fiyatlar alınıyor. Bunlar bir sepette toplanıyor. Bu mal ve hizmetler bir sepette toplanıyor. Bunlara tüketicilerin kullanım ağırlığına göre belirli ağırlıklar veriliyor. Bu anketlerle tespit ediliyor. Ve bu ağırlıklara göre her ay o endeksin ne kadar arttığı veya azaldığı bu tespit ediliyor. Fiyatlar konulmak suretiyle, ağırlıklarla çarpılmak suretiyle. Ve karşımıza tüketici fiyatları enflasyonu denilen sonuç çıkıyor. İkincisi üretici bazında. Bu da üreticiler bazında. Burada vergiler yok. Üretici bazında fiyatlar tespit ediliyor, alınıyor. Bunların aydan aya ne kadar arttığı dikkate alınarak üretici bazında fiyatlar tespit ediliyor. Esas olarak iki evet. Şekilde ölçülüyor. Tüketici fiyatlarıyla ölçülen enflasyona manşet enflasyon deniliyor. Manşet denilmesinde nedeni gazeteler bununla ilgilendiği ve manşete bunu çıkardıkları için. Onun için manşet enflasyon diye değerlendiriliyor ve insanlar daha çok onunla ilgileniyor.
Bir de çekirdek enflasyon göstergeleri var. Çekirdek bazı kalemler var. Çıkılarak bakılıyor. Bunlar da özel amaçlar için evet, kullanılan özel kapsamlı endeksler. Farklı kuruluşlar farklı endekslere bakıyor. Onlara yönelik ihtiyaca binaen böyle özel kapsamlı endeksler var. Bunlar doğru. Da düzenli olarak açıklanıyor.
Çok doğru.
Peki enflasyonun aslında bir de türlerini konuşalım. Türlerini konuştuğumuz zaman enflasyonun çıkış nedenleri de neden enflasyonu yol açıyor da o da ortaya çıkıyor. Şimdi burada hangi önümüze çıkıyor? Bir talep enflasyonu var.
Evet yani bu burada aslında birkaç şeye göre türleri de ayırabiliriz. Nedenlerine göre nedenlerine bakarak çıkarırsak Burada esas itibariyle iki tane enflasyon türünden söz edebiliriz. Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu. Talep enflasyonu bir ekonomide para arzının çok olması. Yani maldan çok para varsa o zaman talep artıyor. Mallara karşı talep artıyor. Arz yeterli olmadığı için ister istemez fiyatlar yükselmeye gidiyor. Yani talep arzdan daha fazlaysa şey yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Buna talep enflasyonu deniyor. Yani talebin arzdan daha yüksek olması halinde karşımıza çıkıyor. İkincisi maliyet enflasyonu. Bu da firmaların üretimde kullandıkları faktörlerin ve girdilerin maliyetlerinde artış ortaya çıkması halinde bu fiyatlara yansıyor ister istemez. O da maliyetlerin artışının fiyatlara yansımasıyla ortaya çıktığı için maliyet enflasyonu ya da arz enflasyonu diye adlandırılıyor. Burada bir de ithal edilmiş enflasyon var. Bu kurla ilgili özellikle ithal mallarının fiyatları artıyorsa ki bu arz enflasyonu maliyet enflasyonunun bir parçası aslında maliyetler yükseliyor. Çünkü ithal edilen şeyler eğer girdilerse bir takım işte sermaye malları, ham maddeler vesaire ithal edilip üretimde kullanılıyorsa ve kur da yükseliyorsa o zaman bunların maliyeti artıyor. O da fiyatlara yansıyor. Burada biz büyük ölçüde ithal edilmiş enflasyon diyoruz.
Buna bir de beklentiler enflasyonunu eklemek mümkün olabilir. Bu talep ve maliyet içinde var ama ortada bir talep maliyet unsuru olmadan da beklentilerdeki bozulmayla enflasyon beklentilerinin şişirilmesiyle oluşan bir beklentiler enflasyondan bahsedilir. Şimdi Türkiye örneğine baktığımız zaman aslında bir vaka çalışması yapacaksak Türkiye aslında iyi bir ülke.
Çok.
Mesela son 4-5 yılda biz enflasyonun her halini yaşadık.
Evet.
Aynı anda da yaşadık, çok kısa aralıklarla da yaşadık. Mesela Merkez Bankası bilançosundaki parasal genişleme ve kamu bankaları liderliğinde faizlerin, kredi faizlerinin indirilmesiyle o 2020-21'de özellikle talebi canlandırdık. Tüketimi artırdık.
Çok doğru.
Üretim yani arz bu artışa ayak uyduramadı ve dolayısıyla ne oldu? Talep enflasyonu doğdu.
Bu dediğini yaptığımız sırada yani faizleri düşürdüğümüz sırada kur da yükseldiği için bir yandan da maliyet enflasyonu doğdu.
Evet, genellikle sonra. Şimdi bu talep enflasyonunda merkez bankaları bu duruma faizi yükselterek doğru. cevap verirler. Fakat biz az önce saydığım adımları yaptık. Merkez Bankası'nın cevabı faizi daha indirmek oldu. Çok ve faiz %50'lerden 9'a 8'e kadar 8.75'e kadar geldi. Doğru. Dolayısıyla biz talep enflasyonunu güzel bir örneğini o dönemde gördük, yarattık ve gördük.
Evet.
Maliyet enflasyonu yani sizin o bahsettiğiniz hani üretimde kullanılan girdilerin maliyetinin artması sonucu enflasyon yükselmesini de yaşadık. Ne yaptık? Kur artışı, kur gitti. Kurdan kaynaklanan, kurun maliyet kanalıyla kaynaklanan bir şey vardı. Ukrayna işgalinden sonra özellikle enerji fiyatları arttı. Bunun etkisini
ithal edilmiş.
Dolayısıyla o kanalda maliyet enflasyonu arttı. Ücretlerde yapılan artışlar yolla ücret maliyetlerinin arttığını yaşadık.
Faktör arttı.
Dolayısıyla bunu da yaşadık. Beklenti enflasyonu da yine aynı şekilde tetikleyerek bu son birkaç yıl içinde onu da yaşadık. Yani aslında bir laboratuvar olarak...
Bütün çeşitlerini yaşadık.
Evet.
Bir nevi buna multiflasyon deniliyor. Yani çoklu enflasyon yaşadı Türkiye.
Evet.
Bir de bu tanımlar içine belki söylememiz gereken enflasyon ataleti diye bir olgu var. O da insanların geçmişte bu birikmiş enflasyon bilgileriyle, görgüleriyle gelecekte de enflasyonun bu şekilde devam edeceğini beklemelerinden kaynaklanan bir nevi o da beklenti enflasyonunun bir türü zaten. Kendilerini geçmiş enflasyona uyarlayarak geleceği beklemeleri ve fiyatlarını ona göre ayarlamalarıyla fiyatları ve ücretleri ona göre ayarlamalarıyla ortaya çıkan enflasyon buna da İngilizcesinde inflationary inertia, Türkçesinde enflasyon ataleti denilen bir çeşit karşımıza çıkıyor.
Bir diğer sınıflama da belki enflasyonun seviyesine göre olan enflasyon var. Benim burada bir kendi tanımlamam var. Bunu daha önce sizinle paylaşmışım ama katılmadığınız nokta da var onu da biliyorum. Şimdi enflasyonun emekleyeni var, yürüyeni var, koşanı var, bir de hiper olan yani dolu dizgin koşanı var. Şimdi eğer enflasyon %1 ila %3 arasında seyrediyorsa, enflasyon varsa bu emekleyen enflasyondur.
Ya da sürünen enflasyon.
Evet. Dedi. Eğer %3 ila %10 arasında bir yerdeyse bana göre bu yürüyen enflasyondur. %10'u aştığında ise koşan enflasyon oluyor. %50'yi aşmışsa ise dolu dizgin koşuyor. Buna hiper enflasyon diyorum. Bu artık ondan sonra limit. Artık gökyüzü yani 50 yaştan sonra. Evet. Siz aslında 50'ye yüksek diyordunuz daha önce bir konuştuğumuzdan. Yani hiper enflasyonu daha yukarılarda bir yerde görüyordunuz. Bilmiyorum,
biraz öyle tanımlıyorlar ama ben buna itiraz etmem. Ya 50'nin üstü hakikaten hiper evli ve üstü her halükarda hiper enflasyon olabilir. Bazıları yıllık olarak 500 diyor. Sen aylık mı 50 diyorsun, yıllık mı?
Yıllık.
Yıllık. Yıllık.
Benim her konuştuğum yıllık burada.
Evet, anladım. Yıllık. Yok yok, ben yani katılıyorum.
Yani aslında şimdi sürdürülebilir fiyat istikrarı deniyor ya işte. Sürdürülebilir fiyat istikrarı böyle %30'larda, 20'lerde hatta %10'larda sağlanmaz. Yani oralar yüksek enflasyonlu. Sürdürülebilir fiyat istikrarı için bizim Merkez Bankası'nın hep açıkladığı bir orta vade hedef var ya, %5.
Evet.
%5 ve %5'in altıdır aslında sürdürülebilir fiyat bizim gibi ekonomiler
için. Bizim gibi ekonomiler.
Dışarıdaki ekonomi yani için %2 civarında, 1-3 diyen evet vardır ama Türkiye ekonomisi için makul olan sürdürülebilir enflasyon düzeyi
%5 civarıdır.
%5 civarıdır.
Doğru. Evet. Yani gelişmekte olan ülkeler. Bir de tabii burada şeyler var. Yeni çıkan bir takım enflasyon türleri var. Eskiden çok rastlanmayan. Evet, evet. Bir iki de biraz da buna
sizin
değinelim.
Güzel bir yazınız vardı.
Evet, evet. Biraz da buna değinelim izin verirsen. Bunlardan birisi skimpflasyon denilen bir şey. İngilizce'de skimp eksik anlamına geliyor. Bunun çok tipik örneği bir malın içeriğinin değiştirilmesi. Yani mesela bir kilogramlık bir tereyağın içine 200 gramlık margarini koyarsan ve fiyatını değiştirmezsen aslında fiyat değişmemiş görünüyor. Ama aslında
gramajdan çalma mı?
Evet, yani daha ucuz bir mal koyarak aynı fiyatla satıyorsun. O aslında enflasyon oluşmuş oluyor. Buna skimpflasyon deniyor. Bir de şirinkflasyon var. Şirinkflasyonun da en tipik örneği çikolata barlarıdır. Mesela 25 gram olan çikolata barı diyelim ki 30-25 liraya satılıyor. Gene 25 lira, fiyatı hiç değişmiyor fakat belli etmeden 20 grama düşürüyor miktarı. Yani miktar azaltma. Buna da şirinkflasyon, şirink çekmek demek.
Evet.
Çekme demek İngilizce. Bir de gridflasyon var. Gridflasyon açgözlülük enflasyonu. O da mesela piyasada enflasyon %50 iken kendini %70'e göre ayarlayıp %70'lik fiyat artışları yapan kesimi tanımlamak için ya da olayı tanımlamak için kullanılıyor. İnsanlar %50 enflasyonu gelecekte daha da artacağını düşünerek önceden fiyatlarını arttırmaya yöneliyorlar. Buna da gridflasyon deniyor. Bir de benim uydurduğum var. Demin söyledim, multiflasyon. Evet. Bu hepsinin bir arada olması hali. Türkiye'de bu var.
Evet. Çok güzel bir tanımlama gene.
Evet.
Peki enflasyon nasıl aşağı çekilir?
Evet.
Bunu konuşurken belki iki tane faktör var burada öne çıkan. Birisi o meşhur söz. Enflasyon her halükarda, her koşulda parasal bir olaydır. Öyle midir onu soracağım. Friedman'ın meşhur sözü. Dolayısıyla o parasal genişlemeler başladıktan sonra enflasyon kaçınılmazdır. Bir diğeri kur geçişkenliği. Biz bunu ayrı bir başlık olarak da burada konuştuk sizinle.
Doğru.
Kurların önemini arka plana atarsanız bu ileride karşınıza enflasyon olarak çıkabiliyor. Çok. Nitekim bunun da örneğini gördük.
Aynen öyle.
Buradan isterseniz devam edelim. Enflasyonu aşağı nasıl çekebiliriz?
Şimdi önce bu Friedman'ın sözüyle başlayayım izin verirsen. Diyor ki her zaman ve her yerde ya da her yerde ve her zaman parasal bir olgudur diyor. Yani para arzını arttırırsan bu enflasyona yol açar anlamına konuşuyor, söylüyor bunu. Ben bunu biraz genişletiyorum. Sadece o değil çünkü. Enflasyon her yerde ve her zaman yanlış politikaların sonucudur. Bu yanlış politikaların mutlaka ekonomi politikası olması şart değil. Sosyal ve siyasal politikaların yanlışsa onlar da enflasyona yol açabiliyor. Çünkü insanların beklentilerini bozuyor diye düşünüyorum. Burada bu alıp başını giden enflasyonu durdurabilmek için elimizde bir takım politika araçları var. Merkez Bankası'nın elinde var. Maliye'nin elinde var. Hükümetin elinde var. Merkez Bankası'nın elindekiler para politikası araçları. Bunlar nedir diye düşünürsek bir kere birincisi faizdir. Faizi arttırarak işte insanların tüketimini azaltıp tasarrufunu arttırmak suretiyle harcama talep yönlü bir etki yaratabilir. İkincisi zorunlu karşılıklar. Zorunlu karşılıkları yükseltmek suretiyle kredi kullanımını düşürerek insanların gene işte tüketimini, kurumların da tüketimini, talebini düzenlemeye yönelik. Üçüncüsü açık piyasa işlemleri. Bu en zayıfı belki. O da piyasadaki likiditeyi çekmekle yapılıyor. Yani likiditeyi işte elindeki tahvil ve hisse senetlerini piyasaya satıyor. Fazla likiditeyi çekiyor. Dolayısıyla piyasada likiditeyi azalttığı için o yolla etkileyerek enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Maliye politikası önlemleri var. Bunu hükümetin uygulayacağı politikalar. Vergileri arttırmak. Böylece insanların harcamasını azaltmak. Ama burada çok ince bir nokta var. Vergileri arttırıp insanların elindeki parayı çekip kamu o parayı harcıyorsa hiçbir etkisi olmaz. Hatta daha kötü etkisi olabilir. Dolayısıyla bu parayı çektikten sonra onu harcamaması lazım. İkinci olay kamu harcamalarının düşürülmesi. Yani kamunun israftan vazgeçip tasarrufa yönelerek harcamalarını azaltması ve dolayısıyla piyasaya daha fazla para çıkmasını önlemesi. Bu da talep yönlü bir şey, bir gelişme. Bir de son zamanlarda çok kullanılan makro ihtiyati önlemler var. İşte o da krediler üzerine, risklerin azaltılmasına yönelik vesaire bir sürü politikayı içeren şeyler var. Bütün bunlar bir paket halinde, bir bütün halinde kullanıldığı zaman gerçekten enflasyonu düşürücü etkiler yaratabiliyor.
Kalıcı bir şekilde.
Kalıcı bir şekilde, evet. Yaratabiliyor. Ama bölük pörçük, yani mesela sadece para politikası, sıkı bir para politikası uygulayıp faizleri yükseltip zorunlu karşılıkları yükseltmişken tam tersine uygulayıp vergi oranlarını düşürüp kamu harcamalarını arttırıyorsan bu onu bozan, o para politikasının sıkılaştırıcı etkisini bozan etkiler yaratıp işi bozabiliyor.
IMF'nin bir çalışması var. 100 küsur ülke üzerinde çok geniş zaman dilimince yapılmış bir çalışma. Bu ülkelerin ortak özelliği işte enflasyonla uğradık. Yüksek enflasyona maruz kalan ülkeler en azından belli bir dönemde. Bunlardan enflasyonu kalıcı şekilde düşürenlere bakmışlar.
Evet.
Ortak olan neler diye. Aşağı yukarı sizin saydığınız noktalar.
Ya iki politika.
Mesela sıkı para politikası, yüksek faizi uzun bir süre ısrar edilmiş. Para birimleri, ulusal para birimleri değerli tutmuş. Reel olarak değerli bir para birimi söz konusu olmuş. Onda da birazdan kur geçişkenliğine geçeceğiz. Çünkü kur orada çok önemli
çok
faktör.
Önemli.
Bir diğer koşul ise para arzını kontrol etmenin yanı sıra reel ücret seviyesi de düşük tutulmuş, negatif tutulmuş hatta. Yani burada ücretler anti enflasyonist politikanın bir parçası olarak kullanılmış. Bunu da birazdan konuşuruz. Ücret fiyat sarmalı denen olayı. Ama burada kur önemli faktör ve her enflasyon döneminin aslında olmazsa olmaz parçalarından birisi milli paranın reel olarak değerli hale getirilmesi.
Çok doğru. Bu IMF'nin son 20 yılda aşağı yukarı istikrar politikası uygulamak için gittiği bütün ülkelerde uygulattığı politika bizde de uygulandı biliyorsun. Kur çıpası meşhur. Yani kuru sabitliyorsun bir süre, bir süreliğine. Kuru onu sabitlemek için tabii faizi yüksek tutuyorsun.
Tabii.
Yani yerel paranın, yerli paranın, Türk lirasının faizini yüksek tutuyorsun ki içeriye döviz girişi olsun. Bu sırada dışarıya yüksek döviz ödemiş oluyorsun. Çünkü o ister istemez döviz faizine dönüşüyor. O sırada da kur zaten sabitleşme eğilimine giriyor. Bu sabitleşme eğilimine girdiği zaman ithal edilmiş girdilerin, faktörlerin fiyatları düşük kalıyor. Düşük kalınca maliyetler düşük kalıyor. Öyle olunca maliyet enflasyonunun etkisi ortadan kayboluyor. Bir yandan da işte ücretleri vesaireyi düşük tutarak, tabii kamu harcamalarını da düşük tutarak bütçeyi, bütçe açıklarını düşürmeye yöneliyor. Bundan gidiyor. Fakat bu çok uzun süre sürdürülebilen politikalar değil.
Değil.
Bunu ısrarla risk de yaratmadan.
Yan etkisi çok.
Evet, bunu bir sene içinde bitirmen lazım en fazla.
Burada tabii sorun ekonominin yapısıyla ilişkili. Şimdi kur geçişkenliği dediğiniz ne? Kur değiştiği zaman dış ticarete konu olan malların ulusal para cinsinden, TL cinsinden değerlerin fiyatları olan etkisini hissediyoruz ve enflasyonu artırıyor. Bu eğer imalat sanayinde özellikle ithal girdi kullanımı ne kadar yüksekse kur geçişkenliği o kadar yüksek oluyor.
Evet.
Eğer siz endüstrinizi ithal girdi bağımlılığını azaltacak şekilde kurmayı dönüştürmeyi başarmışsanız o zaman bu bahsettiğimiz kur geçişken devleti yok. Onun için kur da enflasyon paketinin önemli bir bileşeni olmaz. Ama bu girdi 200'de yüksek. Bu yüksek olduğu için kur bizde her zaman için önemli bir faktör oluyor.
Çok doğru. Çok doğru tespitler işte. Bunlar ama dediğim gibi yani bunlar mesela bunların yanında bir de tabii enflasyonu düşürmek için belki sözünü etmemiz gereken bir gelirler politikası diye de bir şey var. Yani o da işte faizlerin, ücretlerin, kiraların, fiyatların dondurulması anlamına geliyor. Belli bir süre. Bunlar donduruluyor, yasaklanıyor. Biraz polisiye bir önlem bu. O süre içinde kimse bu zamları yapamıyor. Bu çok tehlikeli bir politika. Çok kısa sürmesi lazım. 3 ay, 5 ay. 6 aydan daha fazla değil. O sırada öbür önlemlerle destekleyerek enflasyonu düşürmek lazım. Çünkü bu uzamaya başladığı anda kara borsaya dönüşüyor. Türkiye bunu yaptı biliyorsun. Geçmişte de yaptı. Bu son dönemde de yaptı. Yani bu rasyonel politikalara geçmesinden önce yaptı bunu. 2023 öncesinde uyguladı, 2021 sonrasında. Mesela kiraları %25'le
evet,
sınırladı. Halbuki enflasyon çok daha yüksekti. Sonra ne oldu? Biz normale geçiyoruz dendiği zaman o bütün baskılanmış şeyler böyle zemberekten ertelenmiş boşanır gibi %100'lere birden fırlayıverdi. Ve hep o şikayet ettiğimiz enflasyondaki o hani bu politikalara geçişe rağmen ortaya çıkan artış biraz buradan doğru, kaynaklandı. Doğru.
Bir de bu ücret fiyat spirali denen şey var.
Evet.
Ücretlerdeki artış fiyatlarda artışa neden oluyor. Dolayısıyla bir döngüye sokuyor ekonomiyi.
Sonra fiyatlardaki artışlar da ücretlerde evet, artışa neden oluyor.
Burada belki ikiye ayırmak mümkün. Ücretlerin fiyat, ücret artışlarının fiyatları tetiklediği bir durum var. Bir de önce enflasyon artıyor, fiyatlar artıyor. Arkadan ücretler artırılıyor. Bir durum. Yani buna fiyat ücret spreli ben diyorum. İkisi evet, farklı. Yani ilk benim bahsettiğim ücret fiyat spreli dediğim şey çalışanları enflasyonun nedeni olarak gösterir.
Doğru.
Onlar enflasyonun nedenidir, onlara çok zam verildi doğru, diye. Ama fiyat ücret spreli ise tam tersi. Çalışanlar enflasyonun mağdurudur.
Çok doğru.
Önce biz enflasyonu yükseltecek politikalar uyguladık. Bu kesim mağdur oldu. Onların kayıplarını telafi etmek için. Onun için bunun ikisini ayırmak lazım.
Çok, başlangıç çok noktası önemli. Çok doğru bir tespit bu. Bunu biz yaşadık. Mesela işte 2021'in Eylül ayına geldiğimizde enflasyon %19'lardaydı. Faiz de oradaydı ve böyle bir ücret talebi yoktu.
Yoktu evet.
Yani normal işte %20 falan neyse o enflasyona paralel bir ücret artışıyla idare edebiliyorduk. Sonra biz bu işi bozup da enflasyonu %80'lere fırlatınca tabii ki ücret talepleri arttı. Ücret talepleri de enflasyona uygun hale gelince o da bu sefer enflasyonu doğru, besler hale geldi. O zaman dediğin çok önemli. Aksi takdirde fatura ücretlilere çıkmış oluyor ki böyle bakmayınca o yanlış bir bakış açısı.
Sonuna geldik. Yani enflasyon çok zararlı. Evet şey haklı aslında Ford. Yani bir numaralı hak düşmanı. Çünkü çok büyük etkileri var toplumda. Yani ahlakı bile evet, bozabiliyor. Bütün değerleri etkileyebiliyor. Çok büyük sosyal etkisi var. Sadece ekonomik etkileri değil. Yani tüketim harcamalarını zayıflatıyor. Ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor. Bir sürü şey yapıyor ama toplumda ciddi moral etkileri yol açan bir şey. Onun için herhalde benim en sevdiğim tanım Paul Volcker'ın tanımı. Paul Volcker diyor ki enflasyonla başa çıkmanın en iyi yolu onun oluşmasını önlemektir.
Evet doğru.
Başka yani.
Çok doğru. Evet. Ben de en sevdiğim tanım şu. Şimdi kimse öyle tam hatırlamıyorum ama Sam Ewing gibi bir isim hatırlıyorum. Doğru olmayabilir. Saçın enflasyon saçın varken 5 dolara olduğun saç tıraşını saçın döküldüğünde 10 dolara olmandır diye tanımlıyor.
Çok güzel bir tanım. Bize evet, de uygun değil
bize
mi?
Bize çok uygun.
Bize de uygun. İsterseniz bu tanımla bugün noktayı koyalım.
Koyalım.
Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.